Ayrım 6, Grizu 2, Muzaffer Oruçoğlu, sayfa 80. İnsanları sonu gelmez çabalar içinde tüketip heder eden hayatın yüceltilmeye değer bir şey olmadığını düşündü paşa. Sağ elini koltuğa basarak ayağa kalktı. İhtiyatlı adımlarla yürüdü. Hasan Tahsin'in açtığı kapıdan dışarı çıktı. İdare binasının önünde bekleyen çıplak ayaklı, yamalı sarıklı insanlara baktı. Çalışmak için civar köylerden gönderilen acemi ameleler olduklarını düşündü. Binanın girişinde paşayı fark edince hazır ola geçen memur ve hademeleri gecikmiş bir selamla memnun etti. Memnun olan hazır olcuların arasında Hurşit de vardı. Paşanın selamından cesaret alarak bir adım öne çıktı hemen. Cebeli'den ezberlediği hitap biçimiyle, ''İzzetlü paşam'' dedi, ''yüce şahsınıza mühim bir maruzatım var.'' Hasan Tahsin'in dışında paşanın maiyeti, sen nereden çıktın? Şimdi sırası mıydı be adam dercesine Hurşit'i süzdü soğuk soğuk. Hasan Tahsin Hurşit'i tanıdı hemen, sevindi. Paşa karşısında el pençe divan duran Hurşit'in acılı bakışlarını, yamalı urbalarını, çarıklarını dikkatle izledi. Buyurun dedi yumuşak bir sese, neymiş maruzatınız dinleyelim. Cebeli'den ezberlediklerini dikkatle söylemeye başladı Hurşit. İzzetlü paşam, ben kulunuz kör nefese kurban giden Kazmakeş Cemaloğlu, Kazmakeş Hurşit'im. Zonguldak'ta otururum. Kozlu'da 393 numaralı ocaklarda çalışırım. Yakın bir zamanda kömür tozu patlaması esnasında 10 yaşındaki büyük oğlum, küfeci taifesinden Hızır, sizlere ömür, Allah'ın rahmetine kavuştu. Hurşit duyduğu acı ve heyecanından ne diyeceğini unuttu. Bakışlar kazmacının yanaklarına sızan gözyaşlarına kaydı.
''Başınız sağ olsun efendi'' dedi paşa. ''Allah ailenize metanet ihsan eylesin. Buyurun devam edin, maruzatınızı dinleyelim.''
Maden Komisyonu Başkanı Hüseyin Bey, Hurşit'i buraya Hasan Tahsin'in getirdiğinden, kendisine karşı bir şeylerin tezgahlandığından kuşkulandı. İzzetlü paşam diye sürdürdü Hurşit. Serdar Bey isimli bir şahıs mükellefiyet kanununa dayanarak benim ikinci oğlumu küfeci yazdırdı. Kendisine oğlumun küçük olduğunu söyledim. Dinlemedi. Zaptiyeyi çağırdı. Çocuğumu ağlata ağlata benim çalıştığım ocağa soktu. Size yalvarırım, ayağınıza kapanırım. Acılı boğuk sesler çıkararak ayağına kapandı paşanın. Büyüklüğünüzü gösterin, oğlumu kurtarın. Onun daha 13 yaşına basmaya 4 senesi var. Paşanın dikkati Hurşit'in ensesindeki yanık izlerine takıldı. Madende çalıştırılan ve şimdiye kadar ölen çocukların sayısını merak etti.
Ayağa kalk efendi dedi paşa, beni mahcup etme. Cenabı Hakk'ın divanında hepimiz eşitiz.
Başını döşeme taşından kaldırdı. Elinin tersiyle gözyaşlarını sildi. Umut içinde dimdik doğruldu. Aşırı çalışmanın ve acının büktüğü incecik boynunu doğrultarak el pençe divan durdu.
Ameliliğe kaç yaşında başladın efendi?
9 yaşında paşam. Üzülmez de babamla beraber başladım.
Kaç sene oldu?
19 sene oldu. Üzülmez'in ilk maden keşlerindendi babam. Mezardan çıkmış bir ölüyle konuştuğu sanısı içindeydi Dilaver Paşa. Kendisini içlerinde taşıdıkları ölülerle birlikte yaşayan yeraltı insanlarının padişahı olarak hayal etti bir an. Başını Hüseyin Bey'e doğru çevirdi.
Hurşit Efendi'nin dertleriyle ilgilenmenizi rica ediyorum Hüseyin Bey. İnsanları ısıran hakikatlere mani olmalıyız. Nizamname'de en alt yaş sınırı 13'tür. Bu hususun muhtarlara, beylere hatırlatılmasında fayda mülaza ediyorum.
Müsterih olunuz Paşa Hazretleri dedi Hüseyin Bey. Kazmakeş'in arz ettiği meseleyi yakinen tetkik edeceğim.
Hasan Tahsin paşanın gaflet içinde olduğunu, kuzunun meselesini kurda havale ettiğini düşünerek acı acı gülümsedi. Kâbe Güvercinleri. Hak Teâlâ ey kulları, yerin derinliğine ne kadar inerseniz bana o kadar yaklaşırsınız. Hurşit 9 yaşındaki oğlu Neşat'ın elinden tutarak yeraltı karanlığına daldı. Korku ve merak içindeydi çocuk. Galeri zemininde yılan gibi akıp giden rayları, yanık tahkimat direklerini, höyükleri, tütmekte olan çatlakları, yanından geçip giden küfecileri, kazmacıları, çavuşları, tahkimatçıları soru ve kuşku yüklü bakışlarla süzüyor, abisi Hızır'ı yakan ateşi merak ediyordu. Nereden çıkmıştı bu ateş? Ağzı, gözü, dişleri var mıydı? İnsanları yutan aç bir ateş miydi? Hızır'ı neden yakmış, yutmamıştı? Boynundaki muska Hızır'ı neden koruyamamıştı? Anası Kumru'nun dediği gibi Hızır o muskayı ateş çıkmadan önce bir yerlerde düşürmüş müydü yoksa? Hızır'ın yanmış cesedinde muska neden yoktu? Cebeli'nin dediği gibi muska yandıktan sonra bir yerlere mi düşmüştü? Nenesi Elif kadın mı haklıydı yoksa? Muskayı yangın çıkmadan önce işe bismillahsız başladığı için ocak cinleri mi çalmıştı? Gerçeği söyleyen kimdi? Yanan direklerin yerine yeni tahkimat direkleri vuran tahkimatçıları geçtiler. Az ileride Durmuş'u görünce sevindi. Tütmekte olan tavan kömürlerini demir bir şişle düşüren, çatlaklara kumla karışık çamur dolduran sıvacılarla birlikte çalışıyordu. "Oo, hoş geldin Neşat," dedi Durmuş çamurlu ellerini yukarı kaldırarak. "Seni bu yaşta buraya sokan kafanın..." Sağına soluna baktı, sonunu getirmedi. "Direklerin çoğu yanmış," dedi Hurşit. "Her tarafta göçük tehlikesi var." "Meleklerin hepsi tüydü gitti," diye güldü Durmuş. "Meydan Azrail'e kaldı." Durmuş'un alışılmadık sözlerle Neşat'ın moralini bozmasından korktu Hurşit. Ona takılmadan yoluna devam etti. Ocağa yaklaştıklarında küfeyle vagona kömür taşıyan Harun'a rastladılar ilkin. "Merhaba Harun," dedi Hurşit. "Arkadaşını getirdim." Silme kömür dolu küfesinin altında iki büklüm durup Neşat'a gülümsedi Harun. Daha önce olduğu gibi yükün ağırını yine kendisi mi çekecekti? Buna rağmen yeni küfecinin buyurabileceği, istediğini yaptırabileceği bir yaşta olmasına sevindi. "Siz ocağa girin," dedi. "Küfemi boşaltır gelirim şimdi." Neşat ocağın ağzında durup dalgalanan lamba karanlığını korkunun büyüttüğü iri gözlerle süzdü. Sağ böğrünün üzerine yatarak kömür söken amcası Yusuf'u gördü ilken. Sevindi. Nasuh'u, Mikail'i, Recep'i keşfetti sonra. Dişlerini ve gamzelerini ışıldatarak gülümsedi tatlı tatlı. "Ne çabuk geldiniz," dedi Yusuf. "Neşat, hoş geldin." "Hoş bulduk emmi." Hurşit yarı yarıya yanmış direkleri, bağları, kamaları göz kontrolünden geçirdi hemen. Oğlunun kardeşlerini, kendisinin ve Recep'le Harun'un göçük altında kalan ezilmiş cesetleri canlandı içinin dehşet aynasında. "Burada çalışılmaz," dedi. "Bu direkler bu yükü çekmez." "Direkler çok yanmış," diye söze girdi Mikail. Gözünün biri direklerde, diğeri ise Neşat'taydı. "Memduh Çavuş'a söyledim, kızdı. Her taraf yanmış," dedi. "Bir siz tehlikede değilsiniz, herkes tehlikededir. Ben de tehlikedeyim," dedi. Recep'in yumuşacık yardımsever sesi geldi ince damar karanlığından. "Bıraksalar yardım ederim tahkimatçılara. Getirir 3-4 direk vururum buraya." "Sen dullara direk vurayım derken Serdar'ın direğine çarptın," diye kıs kıs güldü Nasu. "Mukayit ol, burada da Memduh Çavuş'un direğine çarparsın." Recep ölümün çıkışsız demir labirentinde çıkış arayan Hurşit'i duyumsayarak yaşadığı için Nasuh'u ciddiye almadı. "Bu küfe senindir oğlum," dedi Hurşit. Şimdiye kadar ölen hiçbir çocuğun kullanmadığı bir küfeydi bu. Madende ölenlerin küfesi kullanılmazdı. Kara Ecel'in sinsi soluğu silmişti onlara. Mikail'in sabahleyin getirdiği küfeyi aldı Hurşit. "Yeni direk vurulana dek senin bu ocağa girmen doğru değil." Başını kaldırıp ejderha ağzını andıran tavan karanlığına baktı. "Senin bu tavanın altında durman da doğru değil." Sustu. Oğlu Hızır'ın ocakta gezinen ruhunun ayak seslerini dinledi. "Hurşit ağabeyin dediği doğrudur," dedi Recep. Çalıştığı yerden ayrılıp Neşat'ın yanına geldi. "Sen buradan bu tarafa geçme, ben yardım ederim. Küfeni kömürle doldurur, getirir, burada sırtına veririm. Götürür vagona boşaltır gelirsin."
"Ya senin kafana göçerse," diye tavana baktı Neşat.
"Ben yardımıma bakarım, sen beni düşünme." Küfeyi aldı, kopardığı kömürlere doğru yürüdü. "Ben yardım ederim, yeter ki iste." "Küfeyi yarıya kadar doldur Recep," dedi Hurşit. "İlk başta zorlanmasın çocuk, hamlarsa kötü olur." "Bazlamacını yedin mi oğlum?"
"Yedim."
"Bir tas da su içseydin."
"Sonra içerim. Baba, buranın işek yeri nerede?"
"Biraz aşağıda bir höyük var. Harun'a söylersen sana gösterir. Sıkıştın mı karanlık bir yere işersin. Yalnız dikkat et, çavuşlar görmesin."
Küfeyi yarıya kadar kömürle doldurdu Recep. Sırtında boş küfesiyle Harun geldi. Hurşit ağırlığı ayarlamak için küfeyi kaldırdı.
"Tamam," dedi, "birkaç gün böyle taşır. Zorlanmazsa ecük çoğaltır."
"Zorlanırsa ben yardım ederim," dedi Recep.
Sen hem kazmacılık hem de küfecilik yapamazsın Recep. Merak etme, benim aslan oğlum zamanla alışır küfeciliğe. Ben de bunun yaşındayken küfeciydim, alıştım. Gel gelelim ki Hızır'dan sonra bu çocuğun bu yaşta madene sokulmasına gönlüm razı olmadı. Ben bunun hesabını bir gün sorarım Serdar'dan.
Üzülme Hurşit ağabey, dedi Recep. İşler bayıra sararsa ben yardım ederim.
Bıktım senin yardımlarından, dercesine başını Recep'ten çevirip oğluna baktı Hurşit. Çocuğun gözleri tavandaki karanlıktaydı.
Huriye'ni boynundan çıkar, eşyalarımızın yanına koy oğlum. Anası Kumru'nun özenle hazırladığı, içinde yiyecek ve giyeceklerin bulunduğu torbayı boynundan çıkarıp eşyaların yanına koydu. Hurşit küfeyi kaldırıp çocuğun sırtına yerleştirdi. Oğlu Hızır'ın küfeciliğe başladığı ilk günü anımsadı. Küfeyi kendisi doldurmuş, kendisi kaldırıp sırtına yerleştirmişti Hızır'ın. Amcaları çalıştıkları noktadan Neşat'ı seyrediyorlardı.
''Haydi hayırlı uğurlu olsun'' dedi Yusuf. ''Allah selametini esirgemesin.''
''Muskanı unutmadın inşallah'' dedi Mikail. Küfenin ağırlığı altında eğilen Neşat, ''Unutmadım, boynumdadır'' diyerek yürüyüp çıktı. Ağırlığı alt etme şevkiyle doldu. Yüreğini saran ölüm korkusunun yerine güven duygusu aldı. Bir anda büyümüş, para kazanan insanların sınıfına girmiş gibi hissetti kendisini. Vagona yaklaşıp küfeyi dayadı. Sağ kolunu küfe kayışından çıkardı. Dönüp tutmak isterken küfeyi düşürdü. Kaldırmayı denedi, kaldıramadı. Göz kapaklarını bakışlarında ışıldayan çaresizliği gizlemek istercesine kapadı.
''Bekle, ben kaldırırım'' diye seslendi Harun.
Küfeyi düşürmek zoruna gitmişti Neşat'ın. Yanaklarına sessiz, iri gözyaşları sızıyordu. Yeni küfecinin ölen kardeşi Hızır'a şaşılacak derecede benzemesi Harun'u etkilemişti. Küfeyi yerden kaldırıp vagona boşaltırken,
''Ağlama'' dedi, ''ağlarsan korkarım. Ben korkarsam sen de korkarsın, kuvvetimiz azalır. Gözlerimiz karanlıkta yalnız kalır.''
Gözyaşlarını kolunun yeniyle sildi hemen. Harun ne de olsa kendisinden 3 yaş büyüktü, madeni iyi biliyordu. Vagonu birlikte iterek hafif yokuşlu bir yola girdiklerinde dönüp arkaya baktı. Babasını gördü. El salladı Hurşit. Oğlunun vagonu iterken zorlanıp zorlanmadığını anlamaya çalışıyordu. Geri döndüğünde sohbet başlamıştı. Küreyi aldı, ocaktaki tozları bir yere toplamaya koyuldu. Ana galeriden gelen uğultuya kulak verdi.
''Bağrışmalar var'' dedi Recep. ''Göçük mü oldu yoksa?''
Hurşit başta olmak üzere hepsi kazmalarını bırakıp ana galeriye çıktılar. Galerinin öbür ucundan oldukça kalabalık ve öfkeli bir kargaşa geliyordu. Hurşit kazmacıların birisini boylu boyunca taşıdıklarını görünce yaklaşanlara ''Ne oldu, göçük mü oldu?'' dedi. Çoğunluğunu Himmetoğlu ve Cuma yanı köylülerinin oluşturduğu kalabalıktan bela yüklü ama bağrı yufka bağırtılar yükseldi.
''Göçük oldu, göçük!'' ''Allah'a şükürler olsun ki ölümüz yok, yaralılarımız var.''
''Direkleri yanmış ocaklara soktular bizi. Vicdan var mı bunlarda?''
''Çalışmayın, gelin bize katılın.''
''Versinler direkleri, takimatı biz de yaparız.''
Kafaları kana ve kömür tozuna belenmiş olanlar en önde yürüyorlardı. Hurşitgil hemen katıldılar kalabalığa. Ocak çavuşlarından Mesut işlerine dönmeleri için yalvarıp yakarıyordu. Madenciler çok sevdikleri babacan Mesut'la yeterince tartıştıklarından olsa gerek onu duymazlıktan geliyorlardı. Çıkış kuyusuna yaklaştıklarında durumdan haberdar edilen Memduh Çavuş'la karşılaştılar. Madencilerin şeytan dedikleri, korktukları ve zaman zaman da övdükleri çavuş,
''Bu ne yahu?'' diye iki yana açtı kollarını.
Uğultu şikayete dönüştü bir anda. ''Göçük oldu, yaralılarımız var.
Direkleri yanmış ocaklara soktunuz bizi.''
''Günahınız büyüdü, dağ oldu. İmanınız darı kadar küçüldü. Dulları, yetimleri çoğalttınız. Verin direkleri, takimatı biz yaparız.''
Ellerini kaldırdı, şiddetle kafasına vurdu Memduh Çavuş. Fesi düştü, eğilip almadı. Hayretten açılmış pörtlek gözleriyle madencilere yaklaştı.
''Yazık, yazık, çok yazık!'' diye bağırdı. ''İşi bırakıp şekavete kalkışmak hiç size yakışır mı?'' ''Hiç vicdanınız sızlamadı mı? Peygamber Efendimizin Mekke kazma keşlerine söylediği sözü de mi hiç hatırlamadınız? İşinden vakitsiz ayrılan kazma keşlere ne dedi o mübarek adam? Ey kazma keşler, içinizden niye ayrıldınız? Yaratılışı kusursuz, mayası pirü pak olan bir mümin ibadetini hiç yarıda bırakır gider mi?
Hak Teala kullarına, ey kullarım, yerin karanlık dibine ne kadar çok inerseniz bana o kadar çok yaklaşırsınız demedi mi?
Kalabalık suskunlaştı. Memduh Çavuş kalabalığın arasına girdi. Kendisini madencilere daha önce İstanbul Nuru Osmaniye Medresesi'nden ilim almış bir müderris olarak tanıttığı için söyleyeceği her sözün ciddiye alınacağı inancındaydı.
Her madenkeş peygamber efendimizin gözünde ak donlu bir Kabe güvercinidir. Çıkardığınız her kömür parçasını sevaphanenize altın harflerle yazıldığından haberiniz var mı? Hal böyleyken işin içine fesat girerse, fiskü fücur girerse ne olur? Kömür tozu patlaması olur, göçük olur, kör nefes olur, olur da olur. Cumali 7 kat yerin altında hem de kısrağın arkasında yakalarsak, Hurşit'in oğlunu işten kaytarıp katırın yanında uyurken yakalarsak buna kömür tozunun vicdanı dayanır mı? Dayanmaz, patlar o vicdan. Allah'ın hikmetine bakın ki ikisi de patlamada yandı.
Söylediğiniz doğru değil diye bağırdı Hurşit, ağlayarak Memduh Çavuş'a doğru yaklaştı. Benim oğlum katırın yanında uyurken yanmadı, katıra ot vermek için gitti.
Yaralıları yer üstüne çıkar Mesut Çavuş, bekletme burada diye bağırdı. Onların akan her damla kanı Peygamber Efendimizin kara kehribar tesbihinin tanesi kadar mübarektir.
Hurşit'e döndü. İnşallah dediğin doğrudur ama Allah 7 kat yer altında masumları, günahsızları öldürmez. Hadi diyelim senin dediğin doğru. Herkes işini bırakır da kendi üstüne vazife olmayan bir işe koşarsa Allah'ın kurduğu ilahi adalet yürür mü? Yürümez.
Benim oğlum masumdur, günahsızdır.
Hurşit'in öfkeli kalabalık önünde kendisini mat etmek gibi tehlikeli bir oyuna soyunduğunu sandı Memduh Çavuş. Sakalını sıvazlayarak gelip tam karşısına dikildi.
İnşallah oğlun günahsızdır. Her günahkar kul yüreğimi yakar benim. Elimden gelse bütün insanların günahlarını üzerime alırım. Ezelden beri cehennemde yananların, bundan sonra da yanacak olanların çektikleri acıları, kahırları yüreğime seve seve misafir ederim. Peygamber Efendimiz der ki bütün kusurları, günahları affederim. Lakin işini terk edenin günahını affetmem.
Tam bu sırada dikkatler çıkış kuyusu tarafından gelmekte olan 15-20 kişiye yöneldi. Çoğu Boşnak ve Arnavut kavaslardan oluşan eli sopalı kafilenin önünde birkaç çavuş vardı. Kazmacılar hem gelenlere hem de köpüren öfkelerine ve kazma bırakmalarına önderlik eden kışlalı topal aydara bakıyorlardı ikide bir. Şimdi ne olacaktı? Ana galeri kanlı bir kavgaya mı sahne olacaktı? Memduh Çavuş arkası gelenlere dönük ve gelenlerin farkında olarak konuşmasını sürdürüyordu.
''Zorbalığa yeltenmeyin, siz zararlı çıkarsınız.'' diye bağırdı Hurşit.
Hurşit'i Recep izledi yardımsever yumuşak bir bağırtıyla. ''Yardıma geldiyseniz sopayla gelmeyin, direklerle gelin.'' Bağırtılar sinirleri gerdi, bakışları büyüttü, yeni bağırtıları tetikledi.
''Yeraltı ölülerini öldürmeye mi geldiniz? Ölüler ölmekten korkmaz. Bizi sopalarla göçüğün altına biraz zor sürersiniz.''
Durumun sarpa sardığını sezinleyen Memduh Çavuş, işaret parmağını kazmacıların arasından sopalılara doğru yönelterek,
''Buraya kemik kırmaya mı geldiniz? Çekin gidin!'' diye bağırdı. ''Ben sizi iyi tanırım. Arkanızı hem zaptiyeye hem de bahriye neferlerine dayadığınızı bilirim. Kuvvetli olmasına kuvvetlisiniz, ezer geçersiniz. Lakin ben, Kavalalı Memduh Çavuş, kazma keşlerimi size ezdirmem.'' Benim günahkar cesedimin üzerinden geçmeden şeytanın bir vesvesesine kanan bu günahkarlara fiske vuramazsınız.
Nabzının vuruşları ve bakışlarıyla kazmacıların ruhundaki değişimleri sezinlemeye çalışarak usul usul aralarından çıktı, karşıda bekleyen sopalı ekibe doğru dik ve kararlı bir tarzda yürümeye başladı. Sakalının karanlığını galeri karanlığına yedirerek,
''Çekilin gidin dedim size.'' diye yeniden bağırdı. ''Benim zavallı kazma keşlerim nedamet ve istiğfar mihrabına kapanır, günahlarını anlarlar. El verir ki çekilin. Çekilmezseniz vallahi ve billahi kendimi yakarım. İhsan ve kerem sahibi yüce Allah'ın lanet ateşi olurum. Hepiniz cayır cayır yanarsınız ateşimde.''
Memduh Çavuş ilerledikçe sopalı ekip ilahi bir gücün kudreti karşısında acze ve teslimiyete düşmüşçesine adım adım geriliyordu. Kazmacılar şaşkınlık içindelerdi. Bakışlarındaki öfke kıvılcımı yerini masumane bir izleyişe ve minnettarlığa terk etmiş gibiydi. Bu dünyada demek ki kazmacıların kanayan acısını vicdanında hisseden çavuşlar da vardı.
sopalı tayfayla çalışmanın gereği yoktu. Memduh Çavuş onların hakkından gelmeye başlamıştı bile. Sopalıların hiçbir şey söylemeden çekip gitmesi üzerine Memduh Çavuş yumuşak bir dönüşle yüzündeki koruyucu merhameti kazmacılara çevirdi. Aniden ortaya çıkan ve büyük felaketleri engelleyen kahramanlara özgü bir ciddiyetle
"Her şeyi unutun ama şunu unutmayın muhterem kazma keş kardeşlerim, cennetin kapısı sopayla açılmaz. Cennetin mübarek altın kapısı itaat ve hizmet ibadetiyle açılır. Ocaklar sizin mihrabınızdır. Dualarınızı çalışan mübarek kazmalarınızla okursunuz. Bu ocaklar ki Peygamber Efendimizin nurlu nazarı altındadır. O nazar en büyük emniyettir. Direk olsun olmasın orada emniyet vardır. O emniyet ne zaman kalkar? Çeneyi ifade edip bıdırdaştığınız zaman, hakkıyla çalışmadığınız zaman, fesada vesveseye düştüğünüz zaman. Siz bir ekin tarlasısınız, her biriniz bir buğday başağısınız. Aranızda biten deve çökertenlere hayat hakkı tanımayın.
Hurşide baktı. Onların sarı çiçeklerine kanmayın, onlar dikenlidir.
Köklerini yayar, çevresindeki toprakları kuruturlar. Onlar çatlamış çorak toprakların nebatlarıdır. Şimdi Bismillah deyip işbaşı yapmanın zamanıdır. Yanan direklerin, domuz damlarının yerini yenilerinin alacağını da aklınızdan çıkarmayın. Haydi Allah korusun, bereketiniz gani olsun, içiniz şükürle dolsun.
Kazmacılar isteklerinin yakında gerçekleşeceği umuduyla ocaklarına döndüler. Dönüşün mırıldanışlara yol açan derin sancısını duyumsamadan sessizce, Memduh Çavuş baba adam dedi Recep, kazmasını alıp damarı oymaya koyuldu.
O olmasaydı adamlar sopalarla bize yüklenirdi, maden kana boyanırdı.
Onlar zararlı çıkarlardı dedi Nasuh, perişan ederdik hepsini.
Zaptiye de gelir, basardı kurşunu bize.
Nasuh'la Recep'i çalışırken dinleyen Hurşit, oğlunun sırtında küfeyle gelişini görünce gülümsedi.
Orada dur, bu tarafa gelme oğlum dedi.
Küfeyi aldı, yarıya kadar kömür tozu doldurdu.
Bu sefer toz yükleyin vagona. Küfeyi götürüp oğlunun sırtına yerleştirdi.
Neşat babasına karanlıklarda cinlerin olup olmadığını sormak, duyduğu sesleri anlatmak istedi. Sırtına binen ağırlığa kaydı dikkati. Ağırlığın telkinini dinleyerek yürüdü.
6. ayrımın sonu. Sayfa 91.